Ayrım 14.
Yüzyıldan artık bir zamandan beri yapılan batılılaşmak propagandasının da etkisinde kalarak biz kafalarımızla kendimizi nedenli batılı sayarsak sayalım aslında Anadolu erkeğiyiz. Anadolu erkeğinin kadın sevgisinin bir özelliği var. Kadına olan sevgisini belli etmek, dışarı vurmak ayıp. Çok ayıp. Erkekliğe yakışmayan bir iş. Örneğin askerdekiler evlerine yazdıkları mektuplarda hala nikahlı karılarına bile selam yazamazlar. Hatta eşlerinin adını bile yazamazlar mektuplarına. Yalnızca hanem tarafına da selam ederim diye yazar ya da yazdırırlar. Bunu bile yazar ya da başkalarına yazdırırken yüzleri kızarır utançtan. Hanem tarafı demek anlayan için karım demektir. Annemin babam üzerindeki etkisi artıyordu ama babam yine huylarından vazgeçmiyordu. Annemin üstelemesi karşısında babam istemeyerek ertesi haftaki ziyaretinde anneme gizlice bir kese kağıdı zeytin getirdi. Zeytini kapıdan gizlice sokmak zor olmuştu. Annem çok büyük bir armağanmış gibi zeytine sevindi. Hemşireler görse elinden alırlardı. Onun için zeytin dolu kese kağıdını yatağının altına sakladı. Annemin kendisine yasak edilen zeytini neden istediğini, neden karyolasının altına sakladığına şaşırırım. Çünkü kişiliğine uygun bir davranış değildi bunlar. Ayakları şişiyordu, albümin vardı. Onun için tuzlu yiyecekler yasak edilmişti. Ertesi hafta babamla ziyaretine gidişimde annem yüzünde utangaç bir gülümseyişle babama sordu. Kedi zeytin yer mi? Babam yemez dedi. Nasıl yemez? Burada bir koca kedi var. İnsan gibi zeytin yiyor. Hem de çekirdeklerini çıkarıyor. Annem güle güle anlatıyordu. Yatağının altındaki zeytini koğuşta herkes uyuyunca yiyecekmiş. Koğuştaki hastalar uyusun diye beklerken kendi de dalıyor. Gecenin bir vakti uyanıyor ki bir de ne baksın. Yerler silme zeytin çekirdeği. Koca kedi yatağın altındaki kese kağıdını delip hemen hemen bütün zeytinleri yemiş. Annem sus rezil oldum deyip gülüyor. Kedinin zeytin yediğini de yeni gördüm. Yavaşça kalkıp yerden zeytin çekirdeklerini toplayıp atıyor. Ama hasta bakıcılar da görüyor. Büyüyünce doktor ol, emi. Annemin hastaneden çıktığı gün, babam annemin ev içinde çamaşırları olan iki paketini alıp önden gitti eve. Biz annemle yürüyoruz. İki yanı çınar ağaçlar, seki yokuşundan çıkıyoruz. Yol tenha olduğu için annem yüzündeki peçeyi kaldırmış başına. Çarşafının üstüne koymuş. Dermanı yok, dinlene dinlene yürüyor. Koluma girdi. Pek sevindi koluma girdiğini. Artık oğlum büyüdü benim. Annesi koluna giriyor. Bir şeyler konuşuyoruz tatlı tatlı, hiçbirini ansımıyorum. Yalnız arada bir konuşmamız var, işte onu hiç unutamıyorum. Benim oğlum okuyacak, büyük adam olacak. Peki büyüyünce ne olacaksın bakayım? İlk karşılaştığım bir soru, hiç düşünmemişim o zamana kadar. Sen söyle, ne olayım anne? Doktor ol, büyüyünce doktor olursun. Bana bakar beni tedavi edersin. Bak doktorlar benim hastalığımı anlayamıyorlar. Sen doktor olunca beni iyi edersin, değil mi? Tabii. O günleri görebilir miyim ki? Bu sözü bana değil de sanki kendi kendine söylüyor. Hemen peçesini indiriyor yüzüne. O kadar sık dokulup ki peçe, altındaki yüzünü seçemiyorum. Ama annemin bana belli etmemeye çalışarak ağladığını seziyorum. Arada bir mendiliyle peçenin altından gözlerini siliyor. Annem kolumda. Koluma girebilmek için bana doğru eğilmiş. Yavaş yavaş çıkıyoruz yokuşu. Doktor olacağım diyorum. Doktor olunca ben sana bakarım anne. Hemen iyi ederim seni. Elbette doktor olacağım. Annem mendilini peçesinin altına götürüyor. Çilli kız. Bahçe kapımızın önündeki o küçük alanda bir gün bir tavuğun kendi kendine o yana bu yana sıçrayıp kaçarak gıdakladığını gördüm. Bizim o alanda, o sokakta hiç tavuk olmaz. Belli ki yabancı bir yerden yolunu şaşırıp buraya düşmüş. Bahçe kapısını açık bıraktım. Tavuğu kışkışlayarak bahçeye soktum. Doğrucası bu işte bir kurnazlığım olmalıydı. Tavuğa sahip olmak istiyordum herhalde. Tavuğu bahçeye soktuktan sonra anneme sokakta bir tavuk bulduğumu söyledim. Annem kimin tavuğu olduğunu sordu. Tavuk sahipsizdi. Canım sahipsiz tavuk olur muymuş? Neden olmazmış? Ben bir tavuğum olsun istiyorum. Annem tavuğu salıvermem için üsteleyip duruyor. Ben tavuğun sahipsiz olduğuna yemin edip duruyorum. Tel dolabından aldığım ekmeği parçalayıp parçalayıp tavuğun önüne atıyorum. Tavuk ürkek ürkek yiyor lokmalarını. Bir teneke kutuya su doldurup bahçeye koyuyorum. Tavuk sudan her yudum alıp başını yukarı kaldırdıkça sevinçten uçacağım. Gri üzerine beyaz beyaz benekleri var. Hemen adını koyuyorum. Çilli kız. Anne, çilli kız ekmek yiyor. Anne, çilli kız su içiyor. Anne, çilli kız kaçmıyor benden, alıştı bana. Annem her seferinde tavuğu salıvermemi söylüyor. İçimden tavuğun komşulardan birinin olduğunu biliyorum. Ama bunu bilmek istemiyorum. Ya sahibi çıkarsa diye içimde bir korku var. Akşamın alacakaranlığında çilli kız bahçedeki hatmi ağacın dallarından birine çıkıp tünüyor. Babam elinde çıkınıyla geliyor. Ekmeği yazma mendiline koymuş. Korka korka sokakta tavuk bulduğumu söylüyorum. Babam daha hoşgörülü davranıyor. Annem hala tavuğu salıvermemi söylüyor. Yazık ama kaybolacak sokakta sahibi yok ki. Sahipsiz tavuk olur muymuş hiç? Sokak kedisi mi bu? Bırak hadi tavuğu. Şimdi aşağı iner atarım sokağa. Ama başka birisi yakalar keser sonra. Sabaha kadar rüyamda çilli kızla uğraşıyorum. Ertesi gün Reşide Hanım teyze geliyor bize. Saim ağabeyin annesi. Aksaray'da helvacı dükkanı olan Kastamonulu İsmail Efendi'nin karısı. Bu İsmail Efendi'nin göz kapakları dışarı doğru açılmıştır da kanlı kanlı kırmızı etler görünür gözünde. En çok kızdığı adama Allah'ın kulu diye bağırır. Sövmek günahtır. O da sövüp günaha girmemek için birisine kızınca "Hey Allah'ın kulu!" der. Onun için de ona Allah'ın kulu İsmail Efendi derler. Reşide Hanım teyze bahçe kapısından girer girmez tavuğunu görüp tanıyor. Ben biliyordum başıma geleceği. İşte o korktuğum başıma geldi. Reşide Hanım dün bütün gün tavuğunu aramış durmuş. Artık nasıl üzülmüşsem, üzüntüm de yüzümden nasıl belli olmuşsa Reşide Hanım teyze "Hadi senin olsun." diyor. Sana verdim gitti. Bir ev bağışlamış gibi geliyor bana. Yok yok daha da önemli. Dünyayı bağışladı bana. Sonra babam çilli kıza arkadaş olsun diye bir tavuk daha satın aldı. O günden sonra bizim evimizde tavuk hiç eksik olmadı. Makineyi hiç sevmem. Sevemem. Geri kalmış toplumun ne demek olduğunu iyice kavrayamıyoruz. Geri kalmış toplumun insanı sonradan kafasıyla nice ilerici olsa yine de makineyi sevemez. Çünkü endüstrileşmemiş bir toplumun çocukları olan bizler daha doğduğumuz günden beri oyuncaklarla yaşamın gereçleri olarak makineyle içli dışlı olmamışız. Yoğrulmamışız. Hayvanları çok severim. Tavuklarım gittikçe çoğalacak. Birkaç yıl sonra Heybeliada'ya taşındığımız zaman taze yumurta satıp para kazanacağız. Dahası var tavukların paralarıyla koyun alacağız. Koyunlar çoğalacak. Ben lise öğrencisiyken tatil aylarında koyunlarımıza çobanlık edeceğim. Sonra üreyen bu koyunları satıp babam parasıyla bir ev bile alacak. Bu da cabası. Bir bayram. Bütün yaşıtlarımın, kuşaktaşlarımın belleğinde İstanbul'un bayram yerlerinden anılar vardır. İstanbul'un hemen her semtinde bayram yerleri vardı. Cinci Meydanı'nda kurulan bayram yeri en büyüğü, en üstünüydü. Cerrahpaşa'daki bayram yeri, Kasımpaşa bayram yeri kadar büyük değildi ama bayramda salıncaklarla, atlı karıncalarla, dönme dolaplarla, kayık salıncaklarıyla, niyetçilerle, kader kısmetçilerle, nişancılar, şekerciler, macuncularla, hokkabaz, tiyatro çadırı, cambazlarla dolu olunca bana içinde kaybolacağım kadar büyük gelmişti. Gerçekten de o bayram günü bayram yerinde kendimi kaybetmiş zamanı unutmuştum. O gün çok bayram parası almış olacağım. Çünkü istediğimi alıp yiyordum. Bayram yerinde biri çocukla arkadaş olmuştu. Onun da parası vardı. Çadır tiyatrosuna girmiştik, salıncağa binmiştik. Başka zaman başka çocuklar yapınca kınadığım şeyleri yapıyordum. O çocuk bağıra bağıra bir iki türkü söylüyor, ben de ona uyuyordum. Gitgide öyle coşmuştum ki ondan bile yüksek sesle bağırmaya başladım. Dahası arkadaşım söylemese bile ben yine o türküyü söylüyordum. Minarenin alemi, kaşlar kudret alemi. Sana güzel dedikse... Yak mı dedik alemi? Cebimde kalan son paramla salıncağa bindik. Salıncakçı salıncakları salladı. Biz de kolan vurup salıncakları havalandırdık. Arkadaşımla bağıra bağıra türkünün bu dörtünü tekrarlayıp duruyorduk. Bağırmaktan sesim kısılmıştı. Salıncakçı ayağıyla bir demir kola basınca salıncağın altından bir tahta yukarı kalktı. Bu tahtaya çarptıkça salıncağın gittikçe hızı kesiliyordu. Salıncakçı yandı, yandı, yandı diye bağırıyordu. Yani salıncakta sallanma süremiz bitmiş, salıncakçıya verdiğimiz para da yanmıştı. Salıncaktaki çocuklar yandı diye bağıran salıncakçıya kızarak ileri geri söylenmeye başladılar. O zaman salıncakçı salıncağı yine sallayarak şöyle bağırıyordu. Bu da cabası, bu da cabası. Salıncakta birkaç kez de cabadan sallandık. Param bitmişti, arkadaşım gitmişti. Akşam olmuştu. Bayram yerinin uğultusu içinde salıncakçıların sesleri yükseliyordu. Yandı, yandı, yandı. Bu da cabası, bu da cabası. 50 yaşımdan sonra yıllar öncesindeki bayram yerlerinde salıncakçıların bu da cabası diye haykırışlarını pek çok kez hatırlarım. Birçok yaşıtım, arkadaşım, dostum öldü. Her ölen yakınımdan sonra o salıncakçının sesini duyar gibiyim. Yandı, yandı, yandı. Ama ben yaşıyorum, hala salıncakta sallanıyorum. Yine o salıncakçının sesini duyarım. Bu da cabası, bu da cabası. Bir arkadaşım ölünce cabadan yaşıyormuşum gibi gelir. Yoksa çoktan yanmıştır her şey. Bu da cabası, bu da cabası. Cerrahpaşa bayram yerinden evime gidiyorum. O türküyü mırıldanarak. Minarenin alemi. Beşi birlik. Evimizde sık sık bir Nihat Bey'den söz ediliyor. Konuşulanlardan şunları anlıyorum. Nihat Bey Heybeliada'da oturmaktadır. Babama borcu vardır. İstanbul gümrüğünde büyük bir memurdur. Babam Nihat Bey'in Heybeliada'daki evine gidip karısından parayı istemesi için annemi zorluyor. Annem nedense gitmek istemiyor onlara. Bu nedenseyi sonradan anlıyorum. Ya Nihat Beyler de bizim eve misafir gelirlerse diye çekiniyor annem. Çünkü biz Yeniçeşme yangından sonra yoksul düşmüşüz. Oysa Nihat Bey gümrükte memur. Heybeliada'da oturuyor. Annem ne diye ben isteyecekmişim? Parayı ben vermedim ki diyor. Sen verdin. Git Nihat Bey'den kendini iste. Zaten senin para vermediğin insan mı var? Önüne gelene borç verirsin. Babam kendisi gidip istemiyor. Sonraları anlıyorum neden kendisinin istemediğini. Babam kızgın adam. Çok hiddetli. Nihat Bey ya borcunu vermezse diye çekiniyor. Annem elinde senet var diyor. Mahkemeye ver al. Kaç yıl geçti üzerinden. Annemin bir sandığı var. En değerli nesi varsa hep sandıktadır. Sandığı açsın diye beklerim. İstanbul içinde kiracı olarak evden eve taşınmaktan sandık zedelenmiştir. Örselenmiştir. Dışının kaplı olduğu renkli bez yer yer yer yırtılmıştır. Annem anahtarını çevirip kapağını açarken sandıktan çın çın bir ses çıkar. Çın çın. Kapağı açılınca sandığın içinden bir başka dünya fışkırır. Renkli, güzel kokulu bir dünya. Bohçalar içine yerleştirilmiş o kar beyazı çamaşırlar arasında lavanta çiçeği dalı vardır. O nasıl bir güzel koku. Çocukluk dünyamın, annemin kokusu. Sonra kokulu sabunlar vardır bohçaların arasında. Sonra o oyalı yemeniler, ipekliler, işlemeli, işli, nakışlı oyalı bezler, örtüler. Annem sandığını açar. O ses çın diye çınlar. Sandığın dibinden bir dolu kağıt çıkarır. Bunlar babamın eskiden borç vermiş olduğu adamlardan aldığı senetlerdir. Annemle birlikte kaç para alacaklı olduklarını hesaplarlar. Çok alacakları vardır. Bir dolu. Hep de 6 lira vermiş babam onlara. Babam alacaklarını toplayabilse başımızı sokabilecek bire bile satın alabilirmişiz. Annemle boyuna hesaplarlar. O senetlerden kimisini hala saklıyorum. Senetlerin kimisinde alacaklı olan babam Bahriye Mektebi'nde bahçıvan. Kimisinde baş bahçıvan. Kimisinde depo memuru. Ambar memuru, İAŞ memuru diye yazılmış senetlerin kimisinde babama Aziz Çavuş, kimisinde Aziz Efendi, Abdülaziz Efendi deniliyor. Yıllar sonra polisler evimi aradıklarında bu eski tarihi senetleri bile alıp götürdüler. Nasılsa elimde kalmış olan senetlerden birinde şunlar yazılı. Yalnız lira yüzüden 4000 kuruştu. İş bu 1330 senesi şehri Eylül maaşımdan itibaren mah be mah ikişer adet lirayı Osmani ita olunarak tesviye-i deyn edilmek üzere Mektebi Bahriye okunamıyor, Aziz Efendi'ye okunamıyor olarak lira 100 kuruş hesabı ile Berveç Hibala 4000 kuruşu ahzu kabz eylediğimi iş bu senedim imzayen mumaileyhe ita kılındı. 2 kuruşluk damgayı devleti aliyeyi Osmaniye yazılı pul üzerinde Ahmet adı okunan bir mühür basılı. Demek babam bu parayı ben daha doğmadan bir yıl önce borç vermiş Ahmet adında birine. Annem sandıktan bunun gibi birçok senetler çıkarır. Babam ille de Nihat Bey üzerinde durur nedense. Annem Heybeliada'ya gidip Nihat Bey'in karısından parayı isteyecek. Annem mahkemeye ver der. Babam bunca senelik hukukumuz var. Nasıl mahkemeye vereyim der. Ama o sana bunca yıllık borcunu ödemedi. Olmaz. Hukukumuz eskidir. Ya bir de mahkemede inkar ederse? Senet var. Senet olsun. İnkar eder yine. Yemin teklif edersin. Yalan yere yemin de eder. Bilmez misin sen? Nihat Bey rakı içer. Rakı içen adam her kötülüğü yapar. Şimdi bunca senelik hukukumuz olan bir ahbabımızı mecbur edip de yalan yere yemin mi ettirelim? Sen git bir kere söyle hanımına. Verirse verir. Vermezse vermez. Ne yapalım? Annem gitmez. Gitmez çünkü evlendiği, beni doğurduğu yer olan Heybeliada'da birçok ahbabı vardır. Kendisinin giyecek, ele güne görünecek bir iyi bir giysisi yoktur. Benim de iyice bir giysim yoktur. Sonra eskiden annem boynunda bir beşi birlik varmış. Şimdi o beşi birlik de yoktur. Babam o beşi birliği de ahbabı olan kömürcü Mehmet Efendi'ye borç vermiştir. Annem boynunda bu beşi birlik olmadan giderse Nihat Bey'in hanımı iyice yoksul düştüğümüzü anlar. Annem benim doğduğum Heybeliada'ya oradan taşındıktan sonra bir daha hiç gitmemiştir. O zaman için bizim Cerrahpaşa'dan Heybeliada'ya gitmemiz şimdiki insanın İstanbul'dan Paris'e gitmesi gibi bir şey. Babamın üstelemesi üzerine bir gün annemle gittik Heybeliada'ya. Nihat Bey'lerin evinde belki 15 gün konuk kaldık. Güzelim kazlar. Çocukluğumun ilk güzel günleri Heybeliada'da Nihat Bey'in evinde konuk kaldığımız sıralardır. Adanın tepeye yakın bir yerinde iki katlı ahşap bir ev. Evin arkasındaki bahçe örgü telle çevrilmiştir. Dünyanın ne de güzel yerleri varmış da hiç bilmiyormuşum. Sabahtan akşama kadar oynuyorum. Kimsenin karıştığı yok bana. Nihat Bey'in çok iyi bir karısı var. Çok konuksever. Nihat Bey de benim o zamana kadar tanıdığım adamlara, komşularımıza hiç benzemiyor. Tam bir beyefendi. Her sabah gidiyor işine, her akşam dönüyor. Babamın böyle bir arkadaşı olduğu için içimde bir gizli övünç var. Bir kez adamın boynunda boyun bağı var. Bu çok önemli. Tanıdıklarımız içinde boyun bağlı olanı ilk görüyorum. Sonra pantolonu hep ütülü, ayakkabıları da hep boyalı. Çok büyük, çok önemli bir adam olmalı Nihat Bey. Kafamda Nihat Bey ile Galip amcamı ölçüştürüyorum. Acaba hangisi daha çok şey biliyor? Hangisi daha bilgili? Nihat Bey daha bilgili olacak ki onu memur yapmışlar. Evet, babamın dediği gibi her akşam rakı içiyor Nihat Bey. Kahraman adında bir de oğlu var. Yakışıklı bir delikanlı. Annem adadaki eski tanıdıklarına, komşularına gidiyor. Hepsi çok seviyorlar annemi. Özlemişler. Heybeliada tepesine Nihat Bey'in evine doğru çıkarken sağda bir geniş çayırlık. Çayırlığın önünde sokak üstünde tek katlı tahta bir ev. Annem bu evi gösteriyor. Sen işte burada doğmuştun. Nihat Bey'in kazları var. Bir sürü kaz. Çilli kız evde kaldı. Burada kazlarla arkadaş oldum. Kazlar beni çok seviyor. Evden dışarı çıktım mı kazlar arkamda. Nereye gitsem arkamdan geliyorlar. Çarşıya bir şey almaya gönderdikleri zaman da arkama takılıp gelmesinler diye kış kış diye kovalıyorum. O koca kazlar, o ağır gövdeli şişman kazlar hepsi birden kanatlarını açıp havalanıyorlar. Şaşıp kalıyorum tepemde uçuşan kazlara. Belki 15 kaz var. Önce biri, en öndeki havalandı bağırarak. Sonra öbürleri. Kazlar uçarak kayboldular. Bana ta karşı kıyılara, yani Kartal'a gideceklermiş gibi geldi. Rıhtım boyuna indim. Bakkaldan bir şeyler alacağım. Bir de baktım kazlar orada. Beni görünce sevinç çığlıklarıyla koşuşarak üstüme geldiler. Herkes bakıp şaşıyor. Galiba ekmek almıştım. O yokuşu, o dik yokuşu çıkıyorum. Kazlar da arkamda. Geldik eve. O günden sonra ne zaman Nihat Bey'in evinden çıkıp çarşıya inecek olsam kazlar beni hiç bırakmadılar. Bakıyorlar nereye gittiğimi. Yokuş aşağı yöneldim mi hemen kanat çırpıp havalanıyorlar. Ya iskele alanında, ya pazar yerinde, ya bakkal önünde, ya o büyük çeşmenin orada beni buluyorlar. Sonra ben önde, kazlar arkada çıkıyoruz yokuşu. Hayvanları çok severim, makinaları sevmem. Ben bir koca imparatorluktan arda kalmış bir geri kalmış ülkenin çocuğuyum. Evet, çok severim hayvanları. Makinaları sevmem gerektiğini bilirim ama bunu düşüncemle bilirim. Yaşamımla makinaları sevmem. Çünkü benim makinayla geçmiş hiçbir ilişkim yok. Hiçbir anım yok. Ben makineye yabancı kalmışım. Yüksek okulda makine dersi okuyacağım. Yüksek elektrik dersi okuyacağım. Mukavemet dersi okuyacağım. Atölyelerde, laboratuvarlarda bunların uygulamalı eğitimini göreceğim. Sonra sınavlarda da çok iyi numaralar alacağım. Ama yine de makineyi sevemeyeceğim. Çünkü makine benim yaşamımı derinlemesine girmemiş. Ben hayvanları severim. Heybeliada'dan Cerrahpaşa'daki evimize geliyoruz. Bir yıkıntı dünya evimiz. Hemen Çilli Kız'a yem veriyorum. Nihat Bey borcunu verememiştir. Karısı sıkıntı çektiklerini, paraları olmadığını söylemiştir. Birkaç kez babamla Nihat Bey'in çalıştığı daireye gittik. Nihat Bey İstanbul Gümrüğü'ndeki müdürlerden biri. Hem de terfi etmiş ama yine de vermiyor borcunu. Babam buna çok kızıyor. Nihat Bey de babama parası olmadığını söylüyor. Sonunda babam Nihat Bey'i mahkemeye veriyor. Kazanıyor davayı. Nihat Bey borç senedine göre 48 altın borçludur babama. Ama mahkeme Nihat Bey'in 48 kağıt lira ödemesine karar vermiştir. Babam bir türlü anlamıyor bunu. Ama ben ona 48 tane altın lira vermiştim diyor. Ona diyorlar ki sen o altınları eski idare zamanında vermişsin. Saltanat zamanında. Şimdi cumhuriyet kuruldu. Altın liranın yerini kağıt liralar aldı. Alacağın olan 48 altının yerine sana 48 kağıt lira verilecek. Ama ben o 48 kağıt lirayla şimdi 4 tane altın bile alamam ki. Ben ona altın vermiştim. İşte senette de altın olarak yazılı. Değişti, değişti. Rejim değişti. O zaman altın lira vardı, şimdi yok. Şimdi altın liraların yerini kağıt liralar aldı. Şimdi cumhuriyet inkılap oldu. Babam hiçbir zaman bu değişikliği anlayamayacak. Anlayamadığı için de cumhuriyete, Mustafa Kemal'e, hele inkılap kelimesine düşman olacak. Sultan Abdülhamid Efendimiz'e dualar edip her an adını andıkça, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun, cennet mekan Abdülhamid Han Efendimiz diyecek.